Sevgili dinleyicilerimiz, bu bölümümüzde de dış basında yer alan manşetleri, konuşulan konuları değerlendireceğiz. Dış ilişkiler uzmanı Fuat Can Bayramoğlu stüdyomuzda konuğumuz. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk Arzu Hanım, merhaba.
Evet, önce bir özet yapıp sonra ülkelere geçelim her hafta yaptığımız gibi.
Evet, geçtiğimiz haftanın gündemi aslında dün Amerika üzerinde. Dün Amerika Başkanı Trump'ın hakim karşısına çıkması konusuydu ki tüm hafta boyunca bu Amerika'da konuşuldu. Batı basını açısından en öne çıkan konunun Amerika özelinde bu olduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan Ukrayna-Rusya savaşında yıkılan Kahkovka barajının ve bunun yol açtığı çevre felaketi hakkında son durum önemli. Gerçekten alarm zilleri çalıyor. Hem orada yaşayanlar açısından hem de aslında dünya açısından çok önemli sonuçlar doğurabileceği görünen bir felaket. Diğer taraftan Avrupa Parlamentosu'nda 2024 seçimleriyle ilgili seçim tahminleri yayınlanmaya başladı. Bununla ilgili bazı veriler var, anketler var. Bunlardan bahsedeceğiz. Ve son olarak da Abraham Anlaşmaları sonrası İsrail'in savunma sanayi ihracatında 2022 yılında Arap ülkelerine yapılan silah satışının İsrail'in toplam silah ihracatının %25'ine kadar ulaştığı ile ilgili bir veri var. Bununla ilgili bir haber var. Vaktimiz olursa da buna değiniriz. Evet, Amerika Başkanı Trump'la başlayalım. 7 ana başlıkta toplam 37 suçlamayla karşı karşıya olduğu dava kapsamında dün Florida eyaletinin Miami kentinde yargıç karşısına çıktı. Casusluk yasasını ihlal ve soruşturmanın engellenmesi girişimi dahil hakkındaki tüm iddiaları reddetti Trump. Dediğimiz gibi 37 suçlama var Trump hakkında. Mahkeme binasına yaklaşık 2 saat kaldı ki aslında bu duruşmaya giden süreçte çokça endişe de vardı. Özellikle güvenlik görevlileri acaba bir isyan çıkacak mı? Trump'ı destekleyenler orada olay çıkartacaklar mı diye yoğun güvenlik önlemi almışlardı günler öncesinden. Bu konuşulmaya başlanmıştı. Bu konu peki Trump'ın seçim sürecini etkileyecek mi? Hukuk uzmanları bu konuda yargılamaya başlanmasının öncelikle bir yıl veya daha uzun sürebileceğini söylüyorlar ki bu da seçimin 2024 yılı, Amerika'daki başkanlık seçiminin 2024 yılı Kasım ayında olduğunu düşünecek olursak bu süreci aşabileceği öngörülüyor. Dolayısıyla seçim döneminde aslında Trump'ın yargılanacağı ile ilgili süreci sürekli biz haberleştireceğiz, haber olarak okuyacağız. Ama Trump'ın yargılanmasının 2024 yılı Kasım ayından sonra olması bekleniyor, en azından tahmin olarak böyle. Peki diyelim ki Trump seçildi ve ondan sonra da mahkum oldu. O zaman ne olacak? Amerika'da yargı sistemi gerçekten başkanlara bu noktada çıkış yolu sunuyor. İlginç maddeler var. Öyle ki bunlardan bir tanesi Trump'ın göreve getireceği yeni Adalet Bakanı davayı düşürmeyi isteyebiliyor. Davanın düşmesini isteyebiliyor. Veya Trump eğer yargılanır da mahkum edilirse af çıkartabiliyor Trump hakkında. Dolayısıyla Trump'ın yargılanması ve suçu bulunması durumunda dahi herhangi bir yaptırımla yüzleşmemesi söz konusu. Peki Trump'la ilgili anketler ne durumda diye bakacak olursak, Trump şu an cumhuriyetçiler arasında %43 ile en yoğun, en çok desteklenen başkan adayı. Bir sonraki başkan adayı ise cumhuriyetçilerin adayı diyelim daha doğrusu. %22 ile Florida valisi Ron DeSantis, o da ikinci sırada en çok desteklenen aday. Tabii Trump'ı dün dinledik ama dün daha doğrusu hakim karşısında çıktı. Peki Trump bu konuda neler söylüyor? Önemli iddiaları var aslında Trump'ın. Dün hatta akşam da bir basın toplantısı da düzenledi. Hillary Clinton'la ilgili iddiaları var Trump'ın, malumunuz. Clinton Dışişleri Bakanı olarak görev yaptığı dönemde kişisel e-posta adresinden yaptığı resmi yazışmalar nedeniyle zor günler geçirmişti. Bunu hatırlayacağız. İşte Trump bu konuyu ortaya atarak ve söyleyerek daha doğrusu Hillary Clinton'ın herhangi bir yaptırımla karşılaşmadığını söylüyor. Hatta öyle ki Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı o dönemde Hillary Clinton'ın Dışişleri Bakanlığı yaptığı dönemde bu Dışişleri Bakanlığı'na ilişkin yazışmaların Hillary Clinton'ın kendi özel e-posta hesabında bulunduğunu ve aslında buradaki bazı e-postaların da çok gizli bilgiler içerdiğini söylüyor. Yani aslında çok gizli ibarelerin olduğu e-postalar Hillary Clinton'ın, Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın e-postasında adresinde yer alıyor. Özel e-posta adresinde, ki bu o dönemde dönem Cumhuriyetçiler tarafından da çokça tartışılmıştı. Yani özetle Trump burada bir çifte standart olduğunu söylüyor. Yani Hillary Clinton'ın gizli ibareli e-postaları dahi paylaşmışken kendisinde iddia edilen belgelerin de olmadığını bir yandan tabii iddia ediyor Trump, ama dolayısıyla burada bir herhangi bir hukuk dışı durumun olmadığını söylüyor. Ben aslında daha ilginç bir konuyu gündeme getirmek istiyorum. Bir taraftan aslında Trump da bunu söyledi. Amerika'da ana akım yayın yapan basın kuruluşlarının önemli bir bölümü bu konuyu çok fazla haberleştirmediler. Peki bu konu neydi? Trump'ın hakim karşısına çıkacağının açıklandığı Cuma günüydü yanlış hatırlamıyorsam. Cuma günü işte aslında Amerika'da Temsilciler Meclisi'nde denetim komisyonunda bir FBI muhbiri tarafından bir bilgi açıklandı. Bu bilgi neydi peki? Bu bilgi Amerika Başkanı Biden'ın Dışişleri Bakanlığı yaptığı dönemde Ukrayna tarafından kendisine etkide bulunmak üzere Ukrayna'ya dönük politikalarda 5 milyon dolarlık bir ödemenin belgesinin sunulduğu iddia ediliyor. Yani tekrarlayayım ben burada. Amerika'da Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi'ne aynı gün, yani Trump'ın Miami'de yargılanacağını söylendiği gün aslında Biden'ın rüşvet ve yolsuzlukla suçlandığı ile ilgili bir iddia ortaya çıktı. Yani bunu Amerika basını, Amerika'da özellikle ulusal basın çok fazla haberleştirmedi ve bunun çok ciddi bir konu olmadığı ile ilgili hatta haberler söz konusu. Ama bunun Amerika Başkanı'nın göreviyle ilgili dahi tartışmaları, yani görevi devam etmesiyle ilgili dahi tartışmaları beraberinde getirebileceği konuşuluyor. Temsilciler Meclisi bu konuyu bu konunun arkasını bırakmayacak gibi görünüyor. Trump da nitekim bu konuyla ilgili Biden'ı daha önce Dışişleri Bakanı, daha doğrusu başkan yardımcısı olduğu döneme ilişkin isnatlar var. Biden'ın 2018 yılında Amerika'da Dış İlişkiler Konseyi'nde yaptığı bir konuşma var. Ve orada Ukrayna'nın başsavcısının kovulması için Ukraynalı yetkililere 6 saat süre verdiğini, aksi takdirde 1 milyar dolarlık Amerika'nın yardım fonunun kendilerine iletilmeyeceğini söylüyor. Yani bir bağımsız ülkenin başsavcısının kovulmasıyla ilgili bir talimat adeta veriyor Biden. İşte bu konu az önce bahsettiğim konuyla birleştirilerek Ukrayna'da ki Ukrayna'nın en büyük doğalgaz dağıtım şirketi olan Burisma Holding'de çok tanıdık bir yönetim kurulu üyesi var. Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden. Dolayısıyla burada işte Joe Biden'a ve Hunter Biden'a ayrı ayrı 5'er milyon dolarlık Ukraynalı yetkililerin ödeme yaptığı söyleniyor. İddia olarak söyleniyor ama bu iddianın arkası gelecek mi dediğim gibi takip edeceğiz. Diğer taraftan az önce de söyledim. Kherson bölgesindeki Kakova Barajı'nın yıkılması önemli bir konu. Özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı'nın önemli sonuçlarından biri olacak gibi önümüzdeki yıllarda. Sadece bugüne dönük sonuçlar doğurmayacak gibi görünüyor. Baraj hatırlayalım. Aynı zamanda Zaporojye Nükleer Santrali'nin de soğutma sistemlerini besliyor. Tıpkı Kuzey Akım 2 boru hattında olduğu gibi burada da kimin ve hangi saldırı sonrasında, daha doğrusu hangi ülkenin yaptığı saldırı sonrasında bu barajın kapaklarının açıldığı ile ilgili, daha doğrusu yıkıldığı ile ilgili herhangi bir sonuca ulaşılmış değil. Şu an hali hazırda ama az önce de bahsettim. Normalde ilk başta 15 bin kişinin o bölgeyi boşalttığını biz haberlerde okumuştuk. Ama sonrasında ortaya çıkan 700 bin kişinin hali hazırda günlük içme suyuna ihtiyaç duyduğu bu bölgede yaşayan. Dahası bu durumun Ukrayna'daki o bölge ki çok önemli bir çok önemli tahıl ambarı olarak biliniyor Avrupa açısından. Özellikle de o bölge, barajın bulunduğu bölge. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde Ukrayna'nın tahıl ihracatı konusunda bir kısıtlamaya gidebileceği, bu da küresel anlamda fiyatları, gıda fiyatlarını yükseltebileceği ve milyonlarca insanın daha az gıdaya erişimle sonuçlanabileceği söyleniyor. Tabii bu güvenlikle ilgili olan kısım değil, bir de güvenlikle ilgili olan kısım. Aslında bu da güvenlikle elbette ilgili. Ama bir diğer konu, o da bahsettiğimiz gibi Zaporojye Nükleer Santrali'ndeki son reaktör yeterli soğutma suyu sağlanamayacağı gerekçesiyle kapatıldı. Çünkü bu eğer soğutulamazsa reaktörler çok büyük tehlike arz edecekti. Dolayısıyla bu barajın yıkılması bölge ve Avrupa, hatta dünya açısından gördüğümüz gibi çok ciddi sonuçlar doğurmuş durumda, doğuracak gibi. Az önce de bahsettik, Kuzey Akım 2 boru hattına yapılan sabotajı da biz kim yaptı diye konuşmuş ve faili bulamamıştık. Az önce tam da bundan bahsetmişken şuna da değinelim. Politico'da geçtiğimiz günlerde bir makale yer aldı. Ve burada Kuzey Akım 2 boru hattına düzenlenen saldırıdan aylar önce CIA'in Ukrayna'yı Kuzey Akım boru hatlarına herhangi bir saldırı yapmaması konusunda uyardığı söyleniyor. Bu gerçekten ilginç. Çünkü ilk başta Rusya özellikle okların hedefiydi. Ama sonra Ukraynalıların yapmış olabileceğiyle ilgili iddialar uluslararası basında yer almıştı. İşte Politico oldukça saygın bir basın kuruluşu. Orada CIA'in Ukrayna'yı Kuzey Akım'ı sabote etmemesiyle ilgili uyardığı bilgisinin yer almış olması önemli bir iddia olarak yer aldı diyebiliriz. Diğer taraftan Avrupa'da Avrupa Parlamentosu'nun 2024 seçimleri ile ilgili tahminlerden girişte bahsetmiştik. Burada merkez sağ ve aşırı sağın koalisyon yapması durumunda bir ihtimal çoğunluğu sağlama, parlamentoda çoğunluğu sağlama ihtimalleri var. Bu Avrupa Parlamentosu tarihinde görülmüş bir durum değil. Dolayısıyla henüz çok büyük bir ihtimal olarak görünmüyor bu. Ama önümüzdeki dönemde göçmenlerle ilgili süreç eğer devam edecek olursa veya en azından Avrupa açısından bu şekilde sürecek olursa belki de Avrupa Parlamentosu'nda merkez sağ ve aşırı sağ partilerin çoğunlukta olduğu yeni bir dönemi, yeni bir 5 yıllık dönemi izleyecek, takip edecek olabiliriz. Oldukça önemli sonuçlar doğurabilecek bir durum bu gerçekten. Tabii bundan bahsetmişken Avrupa'da bir de Huawei ile ilgili bir yasağın çıkması konuşuluyordu. 5G'nin uygulamaya geçmesi bekleniyor ama bu 5G'nin uygulamaya geçmesi sürecinde Çin Telekom şirketi Huawei'nin de Avrupa'da söz sahibi olması konuşuluyordu. İşte bununla ilgili, daha doğrusu söz sahibi olması ile ilgili endişelerden bahsediliyordu. İşte şu an genel geçer bir Huawei yasağının olmayacağı ile ilgili bazı haberler çıktı Avrupa basınında. Bunun da yine önemli olduğunu söyleyelim Avrupa Birliği Çin ilişkileri açısından. Çin demişken Çin'le sadece Avrupa Birliği ilişkileri açısından önemli gelişmeleri takip etmiyoruz. Suudi Arabistan'ın Çin'le yarışmayı değil birlikte hareket etmeyi istediği ile ilgili Suudi Arabistan Enerji Bakanı'nın bir açıklaması oldu önceki gün. Ve bu noktada da Batı'nın gelişen ilişkilerle ilgili uyarılarını dikkate almadığı Batı basınında özellikle yer aldı. Suudi Arabistan özelinde. Bu Arap-Çin iş konferansı düzenlenmişti. Bu konferans aslında Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken'ın Suudi Arabistan ziyaretinden günler sonra gerçekleşmişti. İşte bu açıklamanın da bu ziyaretinden birkaç gün sonra gerçekleşmiş olması gerçekten dikkate değer bir tırnak içerisinde meydan okuma olarak da değerlendirenler var. Onu da söyleyebiliriz. Girişte İsrail'den bahsetmiştik. Abraham anlaşmaları hatırlayalım. 2020'den sonra özellikle gündeme gelmişti Arap ülkeleriyle İsrail'in imzaladığı Abraham anlaşmaları. İşte bu anlaşmaların İsrail açısından ticari sonuçlarının olduğunu da biz İsrail Savunma Bakanlığı'nın dün yaptığı açıklamada gördük. Buna göre 2022 yılında İsrail'in yaptığı savunma harcamaları, daha doğrusu savunma ihracatının %25'i işte bu Abraham anlaşmalarıyla ilişkilerin normalleştiği Arap ülkelerine olmuş. Silah satışının %25'i Arap ülkelerine olmuş. Bu oldukça önemli. Bu ihracatın ise %25'i drone ihracatı. Dolayısıyla bu veriler çok önemli. Bundan da buna da değinmek istedim. Bir de biraz spekülatif bir haber olmakla birlikte, tabii gerçeklik yanı da oldukça fazla. Alexander Soros, çokça haber de oldu aslında bu. George Soros'un oğlu. George Soros 25 milyar dolarlık tırnak içerisindeki yürüttüğü filantropi imparatorluğu deniyor. İşte o imparatorluğu Alexander Soros'a, yani oğluna devrettiğini açıkladı. Alex Soros da bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve kendisinin babası George Soros'tan daha politik, daha siyasi olduğunu söyledi Bu aslında tüm dünya açısından endişeye mahal verecek bir durum. Çünkü George Soros zaten yeterince politik ve birçok ülkenin iç siyasetine müdahil oluyordu. Bu noktada Alexander Soros'un bunu söylemiş olması, peki hangi açılardan müdahil olacak denildiğinde oy verme hakları, kürtaj konusundaki konusu ve cinsiyet eşitliği ile ilgili konular, ki bunun içerisinde LGBT konularının da olduğunu söyleyelim. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde özellikle George Soros'tan bu medya imparatorluğunu devralan Alexander Soros'un daha etkin bir şekilde müdahale ettiğini başka ülkelere görebiliriz. Yapay zeka ile ilgili önemli gelişmeler var ama isterseniz vaktimiz var mı bilmiyorum. Çok bir iki cümleyle söyleyeyim. Yapay zeka ile ilgili bir mektup yayınlandı. Daha doğrusu yine aralarında Microsoft ve Google'ın üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu bilim insanları bir mektup yayınladılar. Açık mektup. Ve burada yapay zekanın insan neslinin tükenme riskini artırdığı uyarısı yaptılar. Bu noktada teknolojinin gelişmesiyle ilgili, daha doğrusu kontrollü bir şekilde gelişmesiyle ilgili endişelerin arttığını söyleyelim. Bu yayınlanan bildiride yapay zekadan dolayı insan neslinin tükenmesi riskini azaltmak, salgın hastalıklar ve nükleer savaş gibi diğer toplumsal içerikli risklerle birlikte küresel bir öncelik olmalıdır. Dolayısıyla bu konudaki çalışmalar güvenli olarak sürdürülmelidir şeklinde bir açıklama yaptılar. Bu noktada insan neslinin tükenme riski ve teknolojik gelişmeler bir arada gerçekten endişe doğuran ifadeler. Umarız bu şekilde gelişmeler vuku bulmaz. Öyle
peki,
diyelim.
Teşekkür ederiz katıldığınız için. Ben dış ilişkiler ediyorum. Uzmanı Fuat Can Bayramoğlu konuğumuzdu.